Ayrım 9. İşte Türkiye'nin Kurtuluş Reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri. 3. Cilt. Sinan Meydan. Sayfa 109. Gerçek bir ekonomi mucizesi, KEM. Siyasi, askeri başarılar nedenli büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik başarılarla taşlandırılmazlarsa sürekli olamaz, az zamanda sönerler. Atatürk, 1923. Kurtuluş Savaşı başlarken Osmanlı Devleti iflas etmiş, hükümet İstanbul halkına ekmek, asker ve subaylarına maaş veremez hale gelmiştir. Parasızlık öyle kötü bir hal almıştır ki, posta idareleri havale edilmek üzere kendilerine verilen paraları, idare memurlarının maaşlarını ve çeşitli devlet hizmetlerine ayırdıkları için paralar asıl sahiplerine verilememiştir. Örneğin 1921 Ocak ayı başlarında Erzurum Posta İdaresi halka 350 bin lira borçludur. Yavi, adı geçen eser, sayfa 183. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni yöneten İngiliz kuklası Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit, ellerindeki parayı milli hareketi güçlendirmek için değil, yok etmek için harcamışlardır. Tarım ülkesi Türkiye, 1923 yılında ABD, Sovyet Birliği, Romanya ve Bulgaristan'dan 3 milyon İngiliz lirası ekmeklik buğday satın almak zorunda kalmıştır. Johannes Glosnek, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, Cilt 3, çeviren Arif Gelen, İstanbul 1998, sayfa 43-44. TBMM açıldığında ortada gerçek anlamda bir bütçe yoktur. Ancak direnişi örgütlemek, isyanları bastırmak, düzenli ordu kurmak için ciddi bir bütçeye ihtiyaç vardır. Bu nedenle Atatürk öncelikle bir iktisat, ekonomi bakanlığı kurmuştur. Bakanlık, yerel kongrelerin gayretleriyle, halktan toplanan vergilerle, İstanbul'dan kaçırılan silah ve cephanelerle, Hindistan Müslümanlarının yaptıkları yardımlarla, Rusya'dan alınan paralar ve silahlarla bir bütçe oluşturmaya çalışmıştır ama nafile. Para yokluğu had safhadayken, Kütahya-Eskişehir savaşlarında Türk orduları önemli kayıplar vererek Sakarya'nın doğusuna çekilmiş, Afyon, Kütahya-Eskişehir kaybedilmiştir. Böylece TBMM kaybedilen toprakların vergi gelirlerinden de yoksun kalmıştır. TBMM'nin elinde ne Türk lirası, ne hisse senedi, ne de tahvil vardır. Daha önce borç veren ülkeler şimdi ülkeyi işgal etmiş düşmanlar durumundadır. Sovyet yardımı yetersiz kalmıştır. Savaş bütün şiddetiyle devam ettiğinden ve az sayıdaki sanayi kuruluşu ve fabrika işgal altındaki İstanbul, İzmir, Bursa gibi şehirlerde kaldığından üretim yoktur. Dolayısıyla satıp para kazanacak herhangi bir ürün de yoktur. Bu yoksulluklar içerisinde Atatürk'ün Sakarya Savaşı öncesinde yayımladığı tekalifi milliye emirleri biraz olsun orduyu rahatlatmıştır. Bütün yokluğa, parasızlığa rağmen Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarında para basma yoluna gitmemiştir. Ayrıca Ankara'nın elinde para basacak teknoloji ve matbaa da yoktur. Atatürk dış borçlanmaya da gitmemiştir. Kurtuluş Savaşı'nın finansmanı zorunlu olarak yapılan ayni ve hizmet karşılığı iç borçlanmayla sağlanmıştır. Böylece Kurtuluş Savaşı enflasyonsuz kazanılmıştır. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında kaleme aldığı not defterlerine şöyle bir göz gezdirilecek olursa, o günlerdeki yokluğun ve yoksulluğun boyutları daha iyi görülecektir. Çok daha önemlisi, Atatürk'ün bu yokluğa ve yoksulluğa karşı hiç umutsuzluğa kapılmadan, nasıl her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlayıp bütçe oluşturduğu anlaşılacaktır. İşte birkaç örnek. Atatürk'ün Temmuz 1921 tarihli 16 numaralı not defterine aldığı bazı kısa notlar şunlardır. Kasım ayında yer meselesi, 11 bin küsur hala verilmemiş. Ekim ayı 5200 lira battaniye parası verilmemiş. 6020 maliyeden alacağı var, verilmemiş. Manifatura, bez, hassa, 4030 küsur makara, bir vapur levazım mübadele keyfiyetiyle cevaba taassuta. Diyap ağanın ödeneği. Bütün ahalide hayvan. İnebolu'ya gelmiş zabıtanın toplanması. Şarktan silah, zabit merkep, süngü kılıç. Samsun'da tütünler Amerikalılara satılsın, Trabzon'dan buraya veya geriye seri ve emin nakliyat. Mithat İnan, adı geçen eser, sayfa 76, 80-81. 1922 yılı Mart-Nisan aylarına ait 19 numaralı not defterinde de şu notlar vardır. Maaş meseleleri emir verdim, ulaştırıp veriniz. Ordunun teçhizatının ikmali için 45-50 milyon lira lazım. Akşehir'den para olsaydı çok şey sipariş edilebilecektir ve belki de 2 haftada gelecektir. Harekata başlayabilmek için 200 bin cepheye 300 bin başkomutanlık nakliyatı için verdim. Bir miktar para verebilmek için 420 bin lira istiyorum. Maliye vekili çalışıyor. Bir tarafta Fransa'dan, bir tarafta Rusya'dan ihtiyacımızı temine çalışıyoruz. Bazı ordu kumandanları maaş meselesini ortaya koyarak orduyu rencide etti. Maaş hakkındaki emir olamıyor. Maliye vekili Hasan Bey ile görüşeceğim. Adı geçen eser sayfa 101-102. Atatürk, Mart 1922 tarihli 19 numaralı not defterinin 27 Mart Pazartesi gününe ait sayfasında Rusya'dan alınan silah, cephane ve para yardımına ilişkin olarak şu notlara yer vermiştir. Kronze gideli bir şey verilmemiştir. 11 vagon fişek teslim ettik, diyorlar. Bir radyo verdik, diyorlar, almadık. Bir fişek fabrikası da Batum'da. Bazı alet ve edevatı henüz Moskova'da, ancak onlarla istifade edilebilir hale gelir. Geçen seneden bakiye para 3,5 altın ruble Tiflis'e geldi, diyorlar. Halbuki bu 4,5 milyon lira. 338 senesi için 10 milyon ruble verecekler. Top. Akşam saat 8.00'da Aralof ile Abilov geldiler. Ciddi bir şey görüşmedik. Adı geçen eser sayfa 114. Atatürk'ün bu kısacık notları, onun Kurtuluş Savaşı'nın finansmanını sağlamak için verdiği olağanüstü mücadelenin inkar edilemez belgeleridir. Görüldüğü kadarıyla Atatürk, o zor koşullarda Kurtuluş Savaşı'na maddi kaynak yaratmak için her yolu denemiştir. Sürekli plan ve program yapmış, sürekli düşünmüş ve sürekli küçük notlar almıştır. Aklı Kemal'in akıl defteri olarak adlandırılabilecek o küçük not defterlerinin solmuş sarı yaprakları arasında uygarlık tarihinin en zor, en imkansız muhasebe hesaplarını yapmış ve bu hesaplarla emperyalizmi yenmeyi başarmıştır. Atatürk, savaşın son yılında 1922'de yaptığı bir konuşmada bu başarıyı şöyle özetlemiştir. Her şeyden önce hayat ve bağımsızlığımızı sağlamaktan ibaret olan ulusal amacımıza ulaşmaktan başka bir şey düşünemeyiz. Dolayısıyla bizce önemli olan mali gücümüzün bunu sağlayıp sağlayamayacağıdır. 1920 ve 21 yıllarının deneylerine ve olumlu hesaplarına ve bugünkü iç koşullara ve ekonomimizin bu geçen 2 yıla oranla kıyas kabul etmez derecede iyi bir halde bulunmasından hasıl olan kat'i hükümlere dayanarak arz edebilirim ki, memleketimizin doğal kaynakları ulusal davamızın emniyetle oluşmasına yeterlidir. Mali gücümüz bugüne kadar olduğu gibi dışarıdan borç almaksızın dahi yoksulluk içinde olmakla beraber memleketi yönetme amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi politikasını daha Kurtuluş Savaşı devam ederken belirlemiştir. Bu amaçla daha savaş sırasında sosyolog Ziya Gökalp'in başkanlığında bir kurul oluşturmuştur. Çalışmalarını Ankara Garı'ndaki bir vagonda yürüten bu kurulun toplantılarına fırsat bulduğunda kendisi de katılmıştır. Özer, Ozan Kaya, Cumhuriyet Çınarı, Ankara 1994, sayfa 265. Atatürk, benzerine az rastlanacak bir şekilde bir taraftan askeri planlar yaparken diğer taraftan ekonomi planları yapmıştır. Atatürk'ün ekonomi planları, kapitalizmi ve sosyalizmi aşan, halkçı, dolayısıyla demokrasiye uygun, mazlum milletlerin kurtuluşunu sağlayacak, bağımsızlığı esas alan yeni bir ekonomik model geliştirmeye yöneliktir. Bu model geliştirilmiştir. Profesör Özer Ozan Kaya'nın ifadesiyle, Cumhuriyet yüzlerce yıl bayındırlıktan yoksun kalmış, sömürülmüş, yakılıp yıkılmış ülkenin kalkınıp zenginleşmesinin ve bir uçtan öbürüne bayındırlaşmasının da güvencesi olmuştur. Bu güvence Türk devriminin ekonomi alanında da uygar insanlığa sunmuş olduğu dikkate değer modelde saklıdır. Özer Ozan Kaya, Cumhuriyet Çınarı, Ankara 1994, sayfa 265. Karma ekonomi ve devletçilik olarak adlandırılan bu modelin asıl adı Kemalist ekonomi modeli, KEM'dir. Atatürk, dünyanın bilinen ve uygulanan başlıca ekonomik sistemlerine bağlı kalmadan, ülke gerçeklerini göz önüne alarak, demokrasi ilkelerine bağlı kalarak, Türk ulusunun ihtiyaçlarına, istek ve arzularına, milletin kabiliyetlerine uygun olarak bir sistem oluşturmuştur. Hızlı ve dengeli ekonomik kalkınma modeliyle dönemin en büyük ekonomi mucizesini meydana getirmiştir. Kemalist ekonomik kalkınma modeli olarak adlandırılan ekonomi modeli, 15 yıl gibi kısa bir uygulama süresinde sosyalizm ve kapitalizm gibi ekonomik sistemlerden üstün olduğunu göstermiştir. Uyguladığı ekonomik kalkınma modeli ve uygulamada aldığı sonuçlar birçok az gelişmiş ülkeye örnek olmuştur. Gülten Dursun, Nevzat Dursun, Atatürk'ün iktisadi görüşleri ve döneminin iktisadi politikası, Atatürk Haftası Armağanı, Atatürk'ün doğumunun 125. yılı Armağanı, Atse Yayını, 10 Kasım 2006, sayfa 92. Kemalist ekonomi modelinden ilk söz edenlerden biri Profesör Mustafa Aysan'dır. Profesör Aysan, Atatürk'ün ekonomik kalkınma alanında dehasının ışıklarını yansıtan bir ekonomik kalkınma modeli geliştirdiğini, uyguladığını ve büyük ekonomik sonuçlar aldığını ifade etmiştir. Mustafa A. Aysan, Atatürk'ün ekonomik görüşü, Atatürk Yolu, Ankara 1987, sayfa 70. Profesör Aysan, Kemalist ekonomi modelini nasıl fark ettiğini şöyle anlatmıştır. Atatürk'ün ekonomik kalkınma modelinin ilk belirtilerini 1960'ların başında incelemeye başladığım iktisadi devlet teşekkülleriyle ilgili çalışmalarım sırasında saptamıştım. Bu konuyla ilgili çalışmalarım, bu kuruluşların bütün toplumu kapsayan bir ekonomik kalkınma modelinin uygulama araçlarından olduğunu ortaya çıkarmıştır. 1930'larda Atatürk'ün yakın ilgisi ve teşvikiyle kurulan IDT sisteminin bazı özellikleri, beni bu alt sistemin büyük sistemini aramaya yöneltmiş, bu arama Atatürk'ün büyük ekonomi devrimini başlattığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Adı geçen makale sayfa 70 dipnot 2. Kurtuluş Savaşı'nın finansmanının sağlanması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sırasında uygulanan Kemalist ekonomi modeli büyük bir başarı göstermiştir. Yerli ve yabancı uzmanlar bu modeli kapitalizme ve sosyalizme, Marksizme alternatif bir model olarak sunmuşlardır. Profesör Özer Ozankaya'nın değerlendirmesiyle bu model, KEM, ulusal egemenlik ilkesinin yalnız siyasal demokrasiyi sağlamakla kalmayıp, gerçek anlamda ekonomik kalkınmanın ve gönence ulaşmanın da kaldırıcı olduğunu kanıtlamıştır. Bu özelliğiyle Türk devrimi 19. yüzyıldan beri dünyaya dayatıla gelen kapitalizmi de, kolektivizmi de Atatürk'ün ifadesiyle demokrasinin belirgin nitelikleri açısından aşmış, geride bırakmıştır. Özel önem taşıyan bir yönü de geri bırakılmış ülkelerin koşullarına özellikle yanıt veren bir model olduğu gibi gelişmiş toplumların bunalımlarını aşmalarını sağlayabilecek ilkelere de dayalı olmasıdır. Yazık ki özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı ikiye bölen soğuk savaş ortamında kapitalizm ve kolektivizm hemen her yerde eleştiri kabul etmez birer doktrin gibi zorla uygulatıldı ve Atatürk'ün 1930'larda başarıyla uyguladığı bu model görmezlikten, bilmezlikten gelindi. Ozankaya, adı geçen eser sayfa 265. 1950'lerde Profesör Maurice Duverger, Kemalist ekonomi modelinden şöyle söz etmiştir. Kemalist sistem, az gelişmiş ülkelerin Moskova ve Pekin etkisinde kalmamış olmalarında hem doğrudan hem de dolaylı biçimde etkili olmuştur. Kemalizm, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa düzenlerinde kapitalizmde bulunmayan nitelikleriyle Marksizmin gerçekten seçeneğidir. Marksizm uygulamasına girmek istemeyen ülkeler, Batı demokrasisinde gördükleri yetersizliklere çözüm getiren Kemalist düzeni tercih edebilirler. Profesör Maurice Duverger'den nakleden Ozankaya, adı geçen eser sayfa 266. Profesör Mustafa A. Aysan da aynı kanıdadır. Atatürk'ün ekonomi politikası, çok sevdiği ulusunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılması hedefine yöneliktir. Bu uygarlık düzeyi zamanının Batı Avrupa toplumlarında örnekleri görülen bir ekonomik refah düzeyidir. Ancak bu Kemalist ekonomik kalkınma modeli dünyanın ezilen uluslarına örnek teşkil edecek özellikler taşımaktadır. Aynen siyasal bağımsızlık konusunda dünyanın ezilen uluslarına verdiği örnek gibi. Aysan, adı geçen makale sayfa 71. Bizzat kapitalizmin kuramcıları mazlum milletlere örnek olacak bir ekonomik model geliştirmek istediklerini belirtmişlerdir. Örneğin Vedat Nedim Tör, Kadro dergisindeki bir makalesinde bu konuda şunları yazmıştır. Devrimimizin ekonomi alanındaki anlam genişliği üzerinde duralım. Kapitülasyonların kaldırılması, düyun umumiye idaresinin kaldırılması, gümrük bağımsızlığının sağlanması, yeni Türkiye Devleti ile ilgili dış devletler arasındaki savaşın zaferleridir. Tör daha sonra ekonomik devrimimizin anlamı ve hedefi nedir sorusunu sorup bu soruya şu yanıtı vermiştir. Bir sömürge ekonomisi olmaktan kurtulup bir millet ekonomisi yaratmak. Bu konuyu böylece anlatmak bile başlı başına uluslararası bir olaydır. Çünkü her sömürge milletinin ideali bu konuyu böylece anlatmaktır. Bu itibarla davamızın sadece milli değil, aynı zamanda uluslararası bir önemi vardır. Bağımsız bir millet ekonomisi kurabilmek için er geç aynı yoldan geçmek mecburiyetinde kalacak olan sömürge milletlerine örnek olmak mevkiindeyiz. Kadro Dergisi sayı 1 Ocak 1932'den aktaran mütercimler, adı geçen eser sayfa 878, sadeleştirilmiştir. Dahası, Bizzat Atatürk daha 1922'de doğuluları batıların altına düşüren ayrıcalıklar kalkmalıdır diyerek ezilen, sömürülen doğulu uluslara örnek olabilecek bir bağımsız ekonomi modelinden söz etmiştir. Bağımsızlık yabancı düşmanlığı demek değildir. Bilakis eğer yabancılar Türklere esir muamelesi etmek arzusunda değillerse gelsinler. Hangi millete mensup olurlarsa olsunlar bunlar çalışmak istedikleri takdirde Türkiye'de iyi karşılanacaklardır. Fakat Türkleri Avrupalılardan aşağı tutan teorinin artık uygulanması zamanı geçmiştir. Bundan sonra doğulular ve batılılar karşısındakine aynı şekilde muamele etmelidir. Birbirleri için eşit insanlık hakları tanımalıdır. Artık doğuluları batılıların altına düşüren imtiyazlar kalkmalıdır. Atatürk'ün 11 Mart 1922'de Vakit Gazetesi muhabirine verdiği demeç. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 12, sayfa 295. Türkiye'nin 1929 dünya ekonomik krizinden en az zararla çıkmasını sağlayan Kemalist ekonomi modeli başta, Almanya olmak üzere bu krizden etkilenen bazı gelişmiş Batı ülkeleri tarafından bile uygulanmıştır. Örneğin, Almanya, Türkiye'nin izinden giderek kambiyo kontrolü rejimine geçti ve enflasyonu önledi. Metin Aydoğan, Ülkeye Adanmış Bir Yaşam, Atatürk ve Türk Devrimi, Cilt 2, İzmir, 2008, sayfa 327. Kemalist ekonomi modelinin temel ilkeleri, önce Atatürk'ün 1 Mart 1922 tarihli meclis konuşmasında, sonra 17 Şubat 1923 tarihli İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında, daha sonra 1930'da kaleme aldığı Medeni Bilgiler kitabında, son olarak da 1933 yılında hazırlanan birinci 5 yıllık kalkınma planında karşımıza çıkmaktadır. Atatürk'ün hazırladığı ancak Atatürk'ün rahatsızlığı nedeniyle Başbakan Celal Bayar'ın 29 Ekim 1938 tarihinde meclis kürsüsünden okuduğu konuşmadaki ekonomik veriler ve analizler de Kemalist ekonomi modelinin bir bilançosu gibidir. Atatürk Kemalist ekonomi modelinden ilk olarak Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı döneminde 1 Mart 1922'de TBMM'de yaptığı konuşmada söz etmiştir. Metin Aydoğan'ın ifade ettiği gibi toplumu ilgilendiren bu söylev şaşırtıcı bir özelliğe sahipti. Sanki sonucu henüz belli olmayan yaşamsal bir savaş sürerken değil de barış zamanında olağan bir meclis açılışında yapılıyordu. Zaferden o denli emindir ki yönetim yapılanması, adli sorunlar, sağlık ve sosyal yardım işleri, ekonomik kalkınma, bayındırlık, mali ilişkiler, eğitim ve dış siyasete dek hemen her konuya değinmektedir. Ekonomi konusunda geniş yer ayırmış ve yeni devletin uygulayacağı kalkınma politikasını henüz savaş bitmemişken biçimlendirmektedir. Yalnızca görüş bildirip öneri yapmıyor, onunla birlikte uygulamaya yönelik kalkınma stratejisi oluşturuyordu. Adı geçen eser sayfa 281-282. Kemalist ekonomi modelinin ana hatlarının belirginleşmesinde İzmir İktisat Kongresi'nin çok önemli bir yeri vardır. İzmir İktisat Kongresi, 1. İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de Bankahan binasında 1135 delegenin katılımıyla toplanmıştır. İzmir İktisat Kongresi, Türkiye'nin tam bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirecek Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından 4 ay önce toplanmıştır. İsmet İnönü ve arkadaşları Lozan'da kapitülasyonların kaldırılması için çaba sarf ederken, Atatürk ve arkadaşları da İzmir'de bağımsız bir ekonomiyi kurmak için çaba sarf etmiştir. İzmir İktisat Kongresi'nin Lozan'da Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının tanınmaması üzerine konferansa ara verildiği sırada toplanması anlamlıdır. En imkansız koşullarda emperyalizmi savaş alanında yenmeyi başaran Atatürk, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını tanımak istemeyen emperyalist batılı ülkelere, ekonomik bağımsızlık konusunda da ne kadar kararlı olduğunu göstermek istemiştir. Bu yönüyle İzmir İktisat Kongresi, kongrede dile getirilen say, emek misak-ı millisi kavramı ve kongre sonunda kabul edilen misak-ı iktisadi kararları emperyalizme karşı ekonomik bir meydan okumadır. Atatürk, İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'ye ve dünyaya önemli mesajlar vermiştir. Ozan Kaya, adı geçen eser sayfa 268. Atatürk, Kemalist ekonomik modelinin yol haritası olarak değerlendirilebilecek bu konuşmasında geçmişten bugüne, bugünden yarına derin analizler yapmıştır. Hamasete kaçmadan, Cumhuriyet'e çok kötü bir ekonomik miras bırakan Osmanlı'yı eleştirmiştir. Osmanlı döneminde Türklerin savaşmaktan üretmeye vakit bulamadıklarını, buna karşın azınlıkların üreterek zenginleştiklerini söylemiştir. Böylece Osmanlı'nın yabancı ve azınlık eksenli ekonomi politiğini sorgulamıştır. Ekonomik başarı için her şeyden önce gerçekçi politikalara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Osmanlı'yı hayalcilikle suçlamıştır. Tarihsel çözümlemeden sonra gelecekte yapılacakları sıralamaya başlamıştır. Burada özetle geçmişte ihmal edilen, cepheden cepheye koşturulan Türk ulusunun bundan sonra insanca yaşamasını sağlayacak bir ekonomik düzen kurulacağı söylemiştir. Bu düzenin kanunlarımıza uyulması şartıyla yabancı sermayeye de karşı olmadığını belirtmiştir. Ancak Osmanlı Devleti döneminde olduğu gibi yabancı sermayenin ülkeyi sömürmesine izin verilmeyeceğini, burasını esir ülkeyi yaptırmayız diyerek çok açıkça ifade etmiştir. Atatürk, Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı o günlerde Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını tanımayan emperyalist batılı ülkelere de İzmir'den çok anlamlı mesajlar göndermiştir. Özellikle ve ısrarla bağımsız ekonomi vurgusu yapmış ve ekonomi savaşı sürüyor, uzun sürecektir ama bunu da kesinlikle kazanacağız diyerek bir kere daha emperyalizme meydan okumuştur. İşte Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı o konuşmanın bazı bölümleri. Bir ulusun yaşamasıyla, yükselmesiyle, çöküşüyle doğrudan doğruya ilgili olan şey o ulusun ekonomisidir. Tarihin de yaşanan deneylerin de ortaya koyduğu bu gerçek bizim ulusal yaşamımızda ve ulusal tarihimizde de tam olarak ortaya çıkmıştır. Gerçekten de Türk tarihi incelenecek olursa bütün yükseliş ve çöküşlerin nedenlerinin bir ekonomi konusundan başka bir şey olmadığı anlaşılır. Efendiler, tarihimizi dolduran bunca başarılar, zaferler ya da yenilgiler, batışlar ve yıkımlar, bunların tümü ortaya çıktıkları dönemlerdeki ekonomik koşullarımızla ilgilidirler. Yeni Türkiye'mizi kendisine yaraşır düzeye çıkarabilmek için ne yapıp edip ekonomimize birinci sırada önem vermek zorundayız. Çünkü çağımız bütünüyle bir ekonomi çağından başka bir şey değildir. Bir ulusun yaşamının, gönenç ve mutluluğunun dayanakları olan ekonomiyle ilgilenmemiş olması ilginç bir durumdur. İtiraf etmeliyiz ki biz ekonomimize gerektiği ölçüde önem vermemiş bulunuyoruz. Bu durumun gerçek nedenlerini incelediğimizde itiraf etmek zorundayız ki biz şimdiye değin gerçek, bilimsel, olumlu anlamıyla ulusal bir dönem yaşayamadık. Bundan dolayı ulusal bir tarihimiz olmadı. Osmanlı tarihinde bütün çabalar, bütün çalışma ulusun isteği, emelleri ve gerçek gereksinimleri açısından değil, belki şunun bunun özel emellerini, tutkularını doyurmak açısından yapılmıştır. Devletin iç örgütlenişi, iç siyaseti, tutkular ürünü olan bu dış siyasete göre düzenlenmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Oysa dış siyaseti iç örgütlenişe ve iç siyasete dayandırmak gerekir. Yani iç örgütlenişin kaldıramayacağı bir genişlikte olmamalıdır. Yoksa düşsel dış politikalar ardında koşanlar dayanak noktalarını kendiliğinden yitirirler. İşte Osmanlı hakanları bu temel noktayı unuttular. İç örgütlenişi dış siyasetine uydurmak zorunda kalınca ele geçirdikleri bütün ülkelerdeki bütün öğeleri, yani dilleri, dinleri, gelenekleri, her şeyi başka başka olan ve birçok uluslardan kurulu olan öğeleri olduğu gibi korumaya kalkıştılar ve onlara bu amaçla istisnalar, ayrıcalıklar bağışladılar. Buna karşılık asıl öğe uzun savaşlar yapmakla, fetih meydanlarında ölmekle, ele geçirilen ülke ve halkını beslemekle ve onlara bekçilik etmekle kendi kendini yakıyordu. Bu nedenle ulus asıl öğe kendi evinde, kendi yurdunda ve kendi gerçek yaşam kaynaklarını üretmek için çalışmaktan tam anlamıyla yoksun bir durumda bulunuyordu. Bu taç sahipleri buna ek olarak elde ettikleri ülkelerin halklarını ve daha sonra yabancıları memnun etmek için doğrudan doğruya asıl öğenin haklarından, yaşam ve ekonomi kaynaklarından birçok şeyleri bağış olarak, armağan olarak onlara veriyorlardı. Örneğin Fatih zamanında Cenevizlilere ve Patrik'e verilen ayrıcalıklarla açılan yol kendisinden sonra sürekli olarak genişlemiş ve güçlendirilmişti. Kısacası asıl öğe yaşamını sağlayacak işleri yapmaktan alıkonulmuş olarak diyar diyar dolaştırılıyor, bu yeni diyarlar halkları ise birçok ayrıcalıklara, birçok kayırmalara sahip olarak çalışıyorlardı. Yani Fatihler asıl öğeyi artlarına takarak kılıçla ülkeler ele geçiriyorken, kılıç sallıyorken ele geçirilen ülkeler halkları kazandıkları ayrıcalıklar, kayırmalarla sabana yapışıyorlar, toprak üzerinde çalışıyorlardı. Kılıçla ülke ele geçirenler, sabanla ülke ele geçirenler karşısında yenilmeye ve sonunda bulundukları konumu yitirmeye mahkumdurlar. Siyasal askeri başarılar ne denli büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik başarılarla taşlandırılmazlarsa sürekli olamaz, az zamanda sönerler. Bu nedenle en güçlü ve parlak zaferimizin de sağladığı ve daha sağlayabileceği yararlı sonuçları alabilmemiz için ekonomik egemenliğimizin sağlanması, güçlendirilip genişletilmesi gerekir. Efendiler, içine girdiğimiz halk döneminin, ulusal dönemin tarihini yazabilmek için de kullanacağımız kalem saban olacaktır. Bence halk çağı, ekonomi çağı kavramı ile anlatılır. Öyle bir ekonomi dönemi ki, onda ülkemiz bayındır olsun, ulusumuz gönensin ve zengin olsun. Kanaat tükenmez hazinedir diyen, yani azla yetinmeyi tükenmez hazine sayan felsefeye ekonomi dönemi son versin. Efendiler, bu felsefeyi yanlış yorumlamak yüzünden bu ulusa, bu ülkeye çok büyük kötülük edilmiştir. Biliriz ki, Tanrı dünya üzerinde yarattığı bunca yararlı varlıkları, bunca güzellikleri insanlar yararlansın diye yaratmıştır. Eğer yurt denilen şey kupkuru dağlardan, ovalardan, kent ve köylerden kurulu olsaydı, onun zindandan hiçbir farkı kalmazdı. Gerçekten de, yukarıdaki felsefenin sahipleri bu değerli yurdumuzu böyle zindan ve cehennem yapmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Oysa bu yurt, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer bir yurttur. İşte ülkemizi böyle bayındır, cennet durumuna getirecek olan etkenler, ekonomik etkenler ve çalışmalardır. Demek ki öyle bir ekonomi dönemi gereklidir ki artık ulusumuz insanca yaşamasını bilsin, bunun neye bağlı olduğunu öğrensin ve onları yapmaya girişsin. Ülkenin bireyleri ellerindeki örnekleriyle tarımın, ticaretin, sanatın, emeğin, yaşamın birer temsilcisi olsunlar. Artık ülke böyle yoksul ve ulus böyle düşük düzeyde olmasın. Ülkemize zenginler ülkesi, bu yeni Türkiye'nin adına da çalışanlar ülkesi denilsin. Ulusumuz, elde ettiğimiz büyük zaferlerden daha önemli bir görevin ardındadır. O zaferin kazanılması, ulusumuzun ekonomi alanındaki başarılarıyla olacaktır. Hiçbir uygar devlet yoktur ki, ordu ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüş olmasın. Ekonomi alanında düşünürken ve konuşurken sanılmasın ki biz yabancı sermayeye düşman bulunuyoruz. Hayır, bizim memleketimiz geniştir. Çok çalışma ve sermayeye ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla, kanunlarımıza uymak şartıyla yabancı sermayelerine gereken teminatı vermeye her zaman hazırız ve arzu edilir ki yabancı sermayesi bizim emeğimize ve sabit servetimize katılsın ve bizim için ve onlar için faydalı sonuçlar versin. Fakat eskisi gibi değil. Geçmişte ve özellikle Tanzimat devrinden sonra bilimsel anlamıyla denebilir ki devlet ve hükümler yabancı sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her medeni devlet gibi, millet gibi yeni Türkiye de buna razı olamaz. Burasını esir ülkesi yaptıramaz. Tam bağımsızlığı sağlayabilmek için tek gerçek güç, en güçlü temel kesinlikle ekonomidir. Ekonomi savaşı sürüyor, uzun sürecektir ama bunu da kesinlikle kazanacağız. Efendiler, görülüyor ki bunca kesin ve yüksek bir askeri zaferden sonra bile bizi barışa alıkoyan neden doğrudan doğruya ekonomik nedenlerdir, ekonomik düşüncelerdir. Çünkü bu devlet, bu ulus ekonomik egemenliğini elde ederse öylesine güçlü bir temel üzerine yerleşmiş ve yükselmeye başlamış olacaktır ki artık bunu yerinden kımıldatmak olanağı kalmayacaktır. İşte düşmanlarımızın, gerçek düşmanlarımızın uygun bulmadıkları, bir türlü olur demedikleri şey budur. Konuşma Özer Ozankaya tarafından sadeleştirilmiştir. Ozankaya adı geçen eser sayfa 268 ila 272. Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı bu konuşmanın orijinal metni için bakınız Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 4 Mart 1923, İzmir 2011, sayfa 83 ila 98. 9. ayrımın sonu sayfa 120.